Ayrım 10.
Aşk köpekliktir. Moskova 28 Kasım 1921. Canımın içi sevgili Lilliciğim. Ben her zaman senin küçük köpeğinim. Bir tek seni düşünerek yaşıyorum. Seni bekliyorum, sana tapıyorum. Yaz bana canımın içi. Yaz yavrucuğum. Yaz beni küçük sevgilim. 150 milyon kez öpüyorum seni. Tümüyle senin olan, ölene dek seni bekleyen küçük köpeğin. Vladimir Mayakovski, Lili Birike Mektuplar, çeviren Kanshaubi Miziyev. Ayşe içeri girdiğinde bar kapanmak üzereydi. Cılız ışıklar iyice örgünleşmiş, barın pastel renkli duvarları adeta koyu bir gölgeyle kaplanmıştı. O alacakaranlıkta duvarlarda kocaman pencereler gibi duran posterleri seçmek neredeyse imkansız olmasına rağmen barın her köşesine aklına iyice kazıdığından şu anda Miles Davis'in posterinin önünden geçtiğini çok iyi biliyordu. Gerçi şarkıcının ağırdan ağıra kulağına dolan Soweto'nun tınıları olmasa ne siyahi cazcıyı ne de onun duvardaki posterini anımsayacak hali vardı. İçkiden değil, artık alkol onu eskisi kadar etkilemiyordu. Bu bara adımını attığı anda başına üşüşen anılardan, bedenini sarsan heyecandan, göğüs kafesinde ikinci bir yürek gibi aktan tutkudan, öldürmeyi bir türlü beceremediği umuttan. Evet, hala umudunu yitirmemişti. Bu gecede son iki aydır yaptığı gibi bu barın kapısından içeri girdiğinde onu bulmayı hiç ama hiç ummadığı halde aynı istem dışı davranışla, aynı sabırsız gözlerle, insansız masalarda, karanlık köşelerde, dışarıdaki gecenin gölgesiyle iyice kederlenen pencere önlerinde yine onu aramıştı. Ama son iki aydır yaşanan yeniden yaşanmış ve Stefan'ı bulamamıştı. Barda yalnızca üç kişi vardı. Orkestra üyelerinin en az bir saat önce terk ettikleri sahnenin sol tarafında iç içe geçecekmiş gibi birbirine yakın oturan genç bir kız ile bir adam ve barı toplamaya çalışan barmen. Genç kız ile adamı ilk kez görüyordu. Ama barmeni çoktan beri tanıyordu. Barmenin eşcinsel olduğunu söylemişti Stefan. Kırlaşmaya başlayan saçlarını kızıl kestaneye boyatan orta yaşlı barmenin bir adı vardı elbette. Ama son günlerde sıkça tekrarlanan unutma krizine tutulduğundan şu anda anımsayamıyordu. Adını anımsayamasa da barmene doğru yürüdü. Birkaç adım atmıştı ki barmen de onu gördü. Elindeki konyak şişesini tezgahın altına koymayı bir süre erteleyerek gülümsedi. ''Oo Ayşe, merhaba.'' ''Merhaba.'' dedi Ayşe barın önündeki taburelerden birine tünerken. ''Orkestra gitmiş.'' ''Bunu laf olsun.'' diye söylemişti. Orkestranın bu saatte kadar çoktan gitmiş olacağını biliyordu. Aslına bakarsanız hala barmenin adını düşünüyordu. ''Geç oldu.'' dedi barmen. ''Artık da senin de geleceğini sanmıyordum.'' Barmenin ses tonunda alaycı bir tını hissetti Ayşe. Adamın ismini anımsamayı bırakıp dikkatle yüzüne baktı. Hayır, manidar bir ifade yoktu. İçten görünüyordu. Yine de onu yanıtlamak yerine bir kadeh cin alabilir miyim dedi. Önemli bir ayrıntıyı belirtmek için hemen ekledi. Toniği az olsun lütfen. Barmen elindeki konyağı alt rafa bırakıp cin şişesini aldı. Tezgahın üstüne koydu. Bardağı hazırlarken her zamankinden desene diye söylendi. Sanki neden böyle uzak duruyorsun dercesine dostça çıkmıştı sesi. Ayşe o anda anımsadı barmenin adını. Rafo, Rafet'in kısaltılmışı. Rafo'nun da tıpkı Stefan gibi bir zamanlar trompet çaldığını, sonra bu işte iyi olmadığını anlayıp müzisyenliği bıraktığını ama cazdan vazgeçemediği için bu barda çalıştığını biliyordu. Bunu da Stefan anlatmıştı ama Ayşe inanmamıştı. Hikayeyi fazla romantik bulmuştu. Ona göre barmen sevgili bulmak için burada çalışıyordu. Öyle ya, orta yaşlı bir eşcinsele sokaklarda kim bakardı? Oysa özgür ilişkilerin yaşandığı bu barda kendine daha kolay arkadaş bulabilirdi. Hem burası saygın insanların geldiği bir yerdi. Kimse onu eşcinselliğinden ötürü küçümsemezdi. Hatta Rafa'nın cinsel seçimini ilginç bulanlar bile çıkardı. O da tıpkı bir heteroseksüel gibi özgürce dilediği kişiye kur yapabilir, en azından bunu deneyebilirdi. Ama şimdi bu kederli gecenin ortasında, bu terk edilmiş barın tuhaf ıssızlığında, insanı alkolden daha çok etkileyen bu müziğin kuşatmasında barmene bakarken bu öykünün doğru olabileceğine inanmaya başlamıştı. Gülümsemeye çalışarak "Evet, her zamankinden" diye tekrarladı. Rafa alışkanlıkla şişedeki cini usulca bardağa boşaltırken Ayşe neredeyse 6 aydır tanıdığı bu adamın Stefan gittikten sonra kendisine karşı daha sevecen, daha anlayışlı davrandığını fark etti. Stefan yanındayken Rafa sanki ona karşı daha mesafeli durur, daha soğuk davranırdı. Yo, hiç kabalık etmemişti, hiç kırıcı olmamıştı, hep saygılıydı ama hep de uzak. Oysa Stefan'ın hem onu hem orkestrayı hem de barı bırakıp gitmesinden sonra barmen sanki aralarındaki uzaklığı ağır ağır kaldırmış, Ayşe'ye karşı daha ilgili olmaya başlamıştı. Cininden bir yudum alırken yoksa o da mı Stefan'a aşıktı diye düşündü. Neden olmasın? Aylarca aynı mekanda bulunmuşlardı. Kendisi gibi barmen de ondan etkilenmiş olabilirdi. Bu neden daha önce hiç aklına gelmemişti? Yanıtı hemen buldu. Çünkü o zamanlar bırakın bu orta yaşlı barmeni, dünyanın en güzel kadını bardan içeriye girse Stefan'ın görecek hali yoktu. Birden Stefan geldi gözlerinin önüne. Kızıl kıvırcık saçları, biraz irice ama geniş çenesiyle uyum sağlayan burnu, bitişikmiş gibi duran kaşlarının altından insana hep kederle bakan yeşil gözleri. Sevgilisine çocuksu bir sevimlilik getiren aksanlı konuşması çınladı kulaklarında. Yüreğinde derin bir acı hissetti. Stefan'ın görüntüsünü kafasından kovmaya çalışırken sanki ne düşündüğünü biliyormuş gibi. "Onu unutamıyorsun değil mi?" diye sordu barmen. Ayşe yanıt vermek yerine ters ters baktı. Tınmadı Rafa. "Kolay değil," diye mırıldandı. "Gerçekten harika bir adamdı." Rafa'nın ilgisi canını sıkmaya başlamıştı ama yine de sesini çıkarmadı Ayşe. Tezgahın üzerindeki cin bardağını alıp ikinci kez dudaklarına götürdü. Ama barmen ısrarcıydı. "Konuşmak istemiyorsun, biliyorum. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama anlatman lazım. Anlatmazsan bu sıkıntıdan kurtulamazsın." Kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Söyledikleri değil de söyleyiş biçimi Ayşe'yi rahatsız etti. Rafa'nın da Stefan'a aşık olduğuna iyice inandı. Bakışlarında barmeni küçük gören bir ifade belirdi. "Seni ilgilendirmez," diye kestirip atacaktı. Ama bu sözleri yeterli bulmadı. Ona acı çektirmek istedi. "Sen de onu seviyordun değil mi?" diye sordu. Bunu söylerken küçümseyen bakışlarını adamdan ayırmamıştı. Rafa'nın yüzündeki kalender ifade bir an bozulur gibi oldu. "Doğru," dedi. Sesinde de bir parça keder eklenmiş gibiydi. Ama çok sürmedi. Yeniden kendinden emin gülümseyişini takındı. O da sözlerini Ayşe'nin gözlerinin içine bakarak tamamladı. "Seviyordum ama senin gibi değil." Ayşe bu sözlerin anlamını çözemedi. "Ona aşık değildim. Bir arkadaşı sever gibi mi sevdim?" diyordu. "Yoksa onu senden çok mu sevdim?" diyordu. Anlamak için Rafa'ya baktı. Barmen onun bakışlarını umursamadı. Döndü. Arkasındaki rafta sıralanan şişelerin arasından içinde Martini olanı aldı. Önündeki kadehi doldurmaya başladı. Ayşe dayanamayıp sordu. "Nasıl seviyordun peki?" Barmen anlamamıştı ya da anlamamazlıktan gelmişti. "Efendim?" "Stefan'ı diyordum. Nasıl seviyordun?" Rafa yanıtlamak için acele etmedi. Elindeki şişenin kapağını kapattıktan sonra aldığı yere bıraktı. Yeniden dönüp kadehi kavradı. Gülümsemesini ve gülümsemesine gizlenmiş kederi de yitirmeden yanıtladı Ayşe'yi. Senin gibi değil. İçten bir tavırla kadehini kadınınkine usulca dokundurdu. Hadi bakalım kızıl saçlı trompetçimize içelim. Barmen'in rahat tavırları kuşkularını gidermemişti. Ama bu onu kadeh kaldırmaktan alıkoymadı. Peki dedi, Stefan'a içelim. Kadehlerini yeniden tezgahın üzerine koyduklarında bir süre ikisi de konuşmadılar. Hayır, artık müziği de duymuyorlardı. Kendi dünyalarına dalıp gitmişlerdi. Ayşe'nin bakışları yine orkestranın olmadığı sahneye kaydı. Stefan'ı ilk kez bu sahnede trompet çalarken görmüştü. O gece bu bara ilk kez geliyordun değil mi diye sordu Rafo. Ayşe'nin boş sahneye kilitlenen dalgın bakışlarını fark etmiş olmalıydı. Rafo'nun sesi tuhaftır Ayşe'nin düşüncelerini dağıtmadı. Daha iyi anımsamasına yardımcı oldu. Ayşe belleğinde uyanan anıları dile getirir gibi sakin mırıldandı. Evet, o gece bu bara ilk kez gelmiştim. Bara geldiği ilk geceyi Stefan'ı gördüğü ilk anı anımsamıştı. Kolejden arkadaşı Nesrin'in önerisiyle gelmişlerdi içeri. Nesrin öve öve bitirememişti cazcıları. Hele trompet çalan o kızıl saçlı Alman, bir şarkının ortasında girmişlerdi içeri. Blue Skies'ı çalıyordu orkestra. Sahnenin biraz gerisindeki bir masaya oturtmuştu onları garson. O gece tanıştınız değil mi Stefan'la dedi Rafo. Sen nereden biliyorsun? Anılarından sıyrılmıştı Ayşe. Tepkisel değildi. Sadece Rafo'nun o geceyi anımsamasına şaşırmıştı. Stefan senin gibi esmer uzun boylu bir kadını aradığını söylemişti bana. Caddede yürürken, alışveriş yaparken, restoranda yemek yerken, barda içki içerken bakışları hep o kadını arardı. Sadece orkestrada çalarken onu unutur, kendini müziğin akışına bırakırdı. Tabii müzik iyiyse. Bazen dikkati dağılır, kendini vermeden katılırdı orkestradaki parçaya. İşte o anlarda gözleri yine o gizemli kadını aramayı sürdürürdü müşterilerin arasında. Ayşe dalgın gülümsedi. Beni de öyle fark etmişti, orkestrada çalarken. Demek ki o gece müziğe konsantre olamamış. Konsantre olsa bile seni fark ederdi diye lafını kesti Rafo. Çünkü aradığı kadına çok benziyordun. Hatta içeri girdiğinde ben de o kadın sandım seni. Stefan daha seni görmemişti. İşte dedim kendi kendime, Stefan'ın aradığı kadın geldi sonunda. O gece içeri adım attığın ilk andan itibaren büyük bir merakla izledim seni. İzledin mi? Beni mi izledin? Evet seni. Tabii Stefan'ı da. İlginç dedi Ayşe. Sanki barmen ondan bazı bilgileri saklıyormuş gibi kuşkuyla bakmaya başlamıştı. O halde hikayemizi biliyorsun. Bu cümle tuzaktı. Rafo'yu konuşturmak için söylenmişti. Hayır bilmiyorum dedi Rafo. Stefan pek konuşkan biri değildi. Rafo açık vermeyince Ayşe üsteledi. Bir kadını aradığını anlatmış ya. Hepsi o. Stefan'a kalsa o kadarını da anlatmazdı. Ama bırakmadım adamı. Ağzından girip burnundan çıktım. Zorla konuşturdum. O kadının kim olduğunu da anlatmadı mı? Anlatmadı. Senden de çok bahsetmezdi. Genel geçer bir takım laflar o kadar. Hem de defalarca sormama rağmen. Ayşe'nin gözleri ışıldadı. Kadehine uzanmadan önce haklısın, Stefan konuşmayı pek sevmezdi dedi. Bana da çok sonra anlattı olanları. Rafo gözlerini Ayşe'nin dudaklarına dikmiş, aylardır merak ettiği soruların yanıtını genç kadının sözlerinde bulmayı umuyordu. Oysa Ayşe'nin de onun söyleyeceklerine ihtiyacı vardı. Rafo senden hiç bahsetmedi demesine rağmen Stefan'ın kendisi hakkındaki yorumlarını duymak istiyordu. Yaşananlardan sonra Stefan'ı unutmak için bunları bilmek zorundaydı. ama şu anki halini barmenin bilmesine hiç gerek yoktu. Sakin görünmeye çalışarak kadehindeki cinden bir yudum aldı. Kadehi tezgahın üzerine koyarken önemsiz bir konudan bahsediyormuş gibi yumuşak bir ses tonuyla sordu. Benim hakkımda hiçbir şey söylemedi mi? Hiç, yani neredeyse hiç. Hiç lafı canını sıktı Ayşe'nin. Barmenin kendisini aşağıladığını sandı. Oysa sadece durumu anlatmak için öyle söylemişti Rafo. Kızması gerektiğini bildiği halde dayanamayıp sesini yükseltti Ayşe. Nasıl hiç? Onca zaman bara gelip gittim. Benden konuşmadınız mı? Konuştuk tabii. Ama nasıl derler, derinlere inmedik. Sözlerinin Ayşe'yi ikna etmediğini fark eden barmen açıklamasını sürdürdü. İlla da duymak istiyorsan söyleyeyim. Seni güzel buluyordu. Çok akıllıymışsın. Çok ince düşünceliymişsin. Ha bir de nefis makarna yapıyormuşsun. Özellikle vejeteryan sosun mükemmelmiş. Seni sorduğumda aldığım yanıtlar bunlardı. Yani aşağı yukarı bunlardı. Peki öteki kadın? Onun hakkında senin kadar bile konuşmadı. Sanki bir tabu gibiydi o kadın. Yasaklanmış, lanetlenmiş, haram sayılmış birisi gibiydi. Ayşe'nin gözlerini kısarak büyük bir ilgiyle kendisini dinlediğini anlayınca iyice ayrıntılara girdi Rafo. O kadın hakkında konuşmamasının tek nedeni Stefan'ın sorumluluğu değildi. Sadece o kadında bir tuhaflık vardı. Hani Stefan ondan hiç bahsetmedi diyordun. Nasıl anladın bunu peki diye kuşkusunu açıkça dile getirdi Ayşe. Bahsetmezdi ama bu aradığın kadın kim diye sorduğumda Stefan'ın rengi atar, davranışları değişmeye başlardı. Hani insanın kimyası değişir derler ya, işte öyle olurdu. Barmeni gözleriyle tartmayı sürdürdü Ayşe. Bir karara varamamış olacak ki, o kadınla kıyaslıyor muydu beni diye sordu. Kıyaslamıyordu dedi kısaca Rafo. Ama gözlerinde tuhaf, yırtıcı bir ışık yanıp sönmüştü. Onu kıskanıyor musun? Kıskanmıyorum dedi Ayşe hiç düşünmeden. İnsan tanımadığı birini nasıl kıskanır? Sustu. Cininden bir yudum daha aldı. İkisi de sustular. Aslında Rafo susmak istemiyordu. Merak ettiği, Ayşe'ye sorması gereken çok soru vardı. Ama kadının oluşturduğu bu ağır sessizliği bir türlü cesaret edip kıramıyordu. İşin kötüsü Ayşe artık bu konuyu açmazsa Stefan hakkında merak ettiklerini belki de hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Çünkü onunla hiçbir zaman böyle baş başa konuşma fırsatını bulamamıştı. Bundan sonra bulacağı ise çok kuşkuluydu. Ancak yanılıyordu. Ayşe de ondan farklı düşünmüyordu. Stefan hakkında daha çok bilgi edinmek için ikisinin de birbirlerine gereksinmeleri vardı. Nitekim kısa bir duraksamanın ardından sessizliği bozan Ayşe oldu. Evet, galiba o kadını kıskanıyorum. Hem tanımadığım için daha çok kıskanıyorum. Onu göremediğim için kusurlarını bile bulamıyorum. Stefan'ı bu denli etkilemiş olduğuna göre mükemmel bir kadın olmalı diye düşünüyorum. Öyle olmadığını bile bile. Genç kadının konuşması bir iç dökmeye dönüşmüştü. Rafo sevindi bu duruma ama sormadan da edemedi. Öyle olmadığını nereden biliyorsun? Rafo'nun sorusu Ayşe'nin kederini biraz daha koyulaştırdı. Derinden bir iç geçirerek barmene baktı. Adamın merak dolu ela gözleri alacakaranlıkta kestane rengine dönüşmüştü. Yüzündeki her geçen gün biraz daha belirginleşen kırışıklıklar iyice artmıştı. Ayşe'nin içinde acımaya, şefkate benzer bir duygu uyandı. Stefan da iyilikle bahsederdi ondan. Yardıma gereksinimi olan biriymiş gibi. Hem ilişkilerinin başından beri tek tanığı olan bu barmen belki de gerçekleri öğrenmeyi hak ediyordu. Kim bilir, belki de Rafa'nın dediği gibi olur, yaşadıklarını onunla paylaşırsa sıkıntısı biraz hafiflerdi. Yine de olanları anlatması için Rafa'nın bir süre daha çabalaması gerekecekti. Bara ilk geldiğin gece yanında bir kadın vardı dedi barmen. Yüzü aydınlanır gibi oldu Ayşe'nin. Nesrin dedi. Yakın arkadaşın olmalı, çok samimiydiniz.
Yakındır, kolejden arkadaşım. Aynı sırada otururduk. 2 yılda İngiltere'de birlikte kaldık. Aynı apartman dairesinde yaşadık.
Ne yapıyordunuz İngiltere'de?
Okuyorduk. Nesrin sinema okuyordu, ben iç mimarlık.
Rafa şaşırmışçasına sordu. Senin antikacı olduğunu sanıyordum.
Doğru, antikacılık yapıyorum ama iç mimarlık okudum.
Barmen düş kırıklığına uğramış gibiydi.
Mesleğini yapmayıp antikacı dükkanı açtın ha?
Öyle oldu. Mimarlığı bir türlü sevemedim. Başkalarının parasıyla kendi yapıtını yaratmak. Ne sen memnun olursun ne de müşteri. Belki de yaratıcı biri değilim. Her neyse, antikacılık yapıyorum işte. Şikayetçi de değilim.
Rafa'nın gözlerindeki düş kırıklığı yerini hayran bakışlara bırakmıştı.
Stefan'ın seni neden bu kadar çok sevdiğini şimdi anlıyorum.
Ayşe'nin bu sözlere sevinmesi gerekirdi. Oysa içini yeni bir burukluk kapladı. Stefan beni hiç sevmedi ki diye geçirdi içinden. Ama duygularını barmenin fark etmesinden korktuğu için kendinden emin gülümsemeye çalışarak sordu.
Neyi anlıyorsun?
Birbirinize çok benzediğinizi. Stefan pek mantıklı biri değildi. Sen de öyleymişsin.
Alaycı bir gülüş döküldü Ayşe'nin dudaklarından.
Yanılıyorsun. Ben son derece mantıklı biriyimdir. Mimarlık yapmamamın nedeni insanlarla anlaşamamamdı. İçimdeki çılgınlık arzusu değil. Zaten hiçbir zamanda öyle çılgın biri olmadım. Stefan'la tanışıncaya kadar diyecekti, dilinin ucuna kadar geldi, söyleyemedi. Sahiden çok mantıklı bir insanımdır. Hatta fazla mantıklı. Bizim Nesrin demir iradeli kız derdi bana. Kolejde de öyleydim, üniversitede de, İngiltere'de de.
Ama Stefan gibi tuhaf bir adama kapılmakta sakınca görmedim diye tamamladı Rafa.
Adamın ne düşündüğünü anlar gibi içinden geçenleri söylemesi Ayşe'yi irkiltmedi. Aksine uysalca başını sallayarak "Görmedim." dedi. Sorunun yanıtını kendisi de bilmiyormuş gibi düşünceli bir tavırla açıklamaya çalıştı. Zıt insanlar birbirlerini çekermiş gibi klişe bir laf edeceğim ama herhalde öyle değil. Bilmiyorum yani, oldu işte, kapıldım.
Rafa'nın "iyi yapmışsın, Stefan şahane bir adamdı" demesini bekledi, olmadı.
"Hemen o gece mi başlamıştı ilişkiniz?" diye sordu barmen.
Ayşe irkildi. Bu adamla oturup özel hayatını konuşmakla yanlış mı yapıyordu?
Eşcinsellerin çoğunun ilişki dediklerinde akıllarına önce seks geldiğini duymuştu.
Bir an "eğer o gece düzüştünüz mü?" diye soruyorsan "hayır ama ilişkimiz o gece başlamıştı" demeyi düşündü. Ancak kadim arkadaşı Nesrin'in de o gecenin ertesinde aynı soruyu sorduğunu anımsayınca vazgeçti. Gerçi Nesrin biraz utanmazdı. Böyle konuları konuşmaktan açıkça zevk alırdı. Erkek arkadaşlarıyla ne yaptı ne etti hepsini ballandıra ballandıra anlatırdı Ayşe'ye. Önceleri kızardı Ayşe. Giderek alıştı. Hatta bunları işitmekten gizli bir zevk aldığını bile fark etti. Ancak utanıyormuş gibi davranmayı sürdürdü. Oysa son kertede aşkın dokunmak olduğunu o da çok iyi biliyordu. Gerçi Stefan böyle olmadığına inanıyordu. Kim haklı kestirmek zordu. Belki de aşk dokunamamaktı. Kafasından bütün bu düşünceler hızla geçti. Sonunda Rafa'yı azarlamadı.
"Hayır, ilişkimiz o gece başlamamıştı" demekle yetindi.
Rafa pervasızdı, ısrarcıydı. "Ertesi gece mi başladı? O geceden sonra buranın müdavimi oldun da."
Rafa'nın olanları böyle ayrıntılarıyla anımsamasına bir kez daha şaşırdı. Eğer adamın eşcinsel olduğunu bilmese, kendisine aşık olduğunu bile sanabilirdi. Aklına yeniden Rafa'nın Stefan'a aşık olabileceği geldi. Ama bu kez kıskançlık duymadı. Yorgan gittiğine göre kavga etmenin de anlamı yok diye düşündü. Yorgan mı? Stefan'ı yorgana mı benzetiyordu? Kendi kendisine güldü.
Niye güldün diye sordu barmen. Sorarken o da gülümsemişti. Hiç önemli değil.
Sen de konuşmayı pek sevmiyorsun diye söylendi Rafo.
Ayşe aldırmadı. Yeniden kadehindeki içkiye sığınmıştı.
Stefan'la bu kadar iyi anlaşmanızın nedeni belki de buydu. Sohbeti açacak bir damar bulma derdindeydi Rafo.
Sonunda başardı da. Kadehini tezgahın üzerine koyan Ayşe, Stefan'la iyi anlaştığımızı nereden çıkardın diye sordu.
Hayır, öfkeli çıkmamıştı sesi. Anlamaya çalışan birinin merakı içindeydi.
Anlaşmıyor muydunuz?
Anlaşır gibi mi görünüyorduk dışarıdan?
Evet, birbirine çok yakışan, çok iyi anlaşan bir çift gibiydiniz. Barın müdavimlerinin çoğu hayrandı size. Hem de sizi hiç tanımayan insanlar.
Gülümseyerek başını salladı. Bir gece siz Stefan'la şu köşedeki masada oturuyordunuz.
Bizim ressam Karamsar Kamil var. Bu da benim yanımda. Senin oturduğun iskemlede oturuyor. Size bakıp bakıp, ulan Rafa, hayat o kadar da kötü değil, yaşamak için hala umut var dediğini bile hatırlıyorum.
Ayşe'nin gözleri dumanlandı.
Demek öyle dedi diye yineledi.
Öyle dedi, yani dışarıdan çok güzel görünüyordunuz.
Rafa'ya daha fazla bakmaya cesaret edemedi Ayşe. Gözlerini kaçırdı. Gözlerini kaçırmasa ağlayacağını biliyordu.
Sigaran var mı diye sordu barmene.
Olmaz mı diyen Rafa tezgahın altından bir sigara paketi çıkarıp uzattı. Ayşe paketten bir tane çekip dudaklarının arasına yerleştirdi.
Rafa'nın paketi yere koyduğunu görünce sen içmiyor musun diye sordu.
İçmiyorum. Zaten burada pasif içici gibiyim.
Ama paket taşıyorsun.
Rafa'nın bakışları tezgahın altındaki pakete kayar gibi oldu.
Ha, o mu? Her zaman müşterilerimden biri unutur.
Ayşe'nin dudaklarının arasındaki sigara yakılmayı bekliyordu. Rafa fark edince, hay Allah, ateşi unuttuk diye söylenerek cebinden bir çakmak çıkardı. Çakıldığında çift alev beliren popo biçiminde tasarlanmış bir çakmakla yaktı kadının sigarasını.
Ayşe'nin gözü çakmağa takılmıştı. İyi de olmuştu. Az önceki duygusal ağırlıktan kurtuldu. Bakışlarında muzip ışıltılar oynaşmaya başladı.
Bunu müşteriler unutmadı diye açıkladı Rafa. Amsterdam'dan bir arkadaşım getirdi.
Sigarasından derin bir nefes çeken Ayşe, dumanı üflerken manidar bir sesle sordu.
Yakın arkadaşın olmalı.
Rafa tezgahın öteki ucundaki kül tablasını alıp Ayşe'nin önüne getirdikten sonra, oldukça dedi dudaklarında çapkın bir gülümsemeyle.
Boş ver arkadaşımı şimdi, Stefan ve senden bahsediyorduk.
Öyle mi dedi Ayşe ağırdan alarak.
Öyle, anlaşamadığınızı anlatıyordun.
Ayşe sigarasından bir nefes daha çekip dumanını savururken neden seni bu kadar çok ilgilendiriyoruz diye sordu yeniden.
Hiç duraksamadan yanıtladı Rafa. Çünkü sıra dışı bir ilişkiniz vardı. Dahası hep gözümün önündeydiniz. Ama ben gerçekte neler olup bittiğini bilmiyorum.
Neden bu kadar meraklısın?
Meraklı. Evet, aslında meraklı bir adamım. Ama bu daha derin bir duygu. Şimdi açıklayamam sana. Yalnız şunu bil, öyle basit bir merak değil bu.
Rafa'nın ne demek istediğini anlamıştı Ayşe. Evet, yaşadıklarını bu adamla paylaşabilirdi. Üstelik belki Rafa ona ne yapması gerektiğini söyleyerek bu acı verici duygusal çemberin içinden çıkmasına yardımcı olurdu.
O geceyi sen de çok iyi hatırlıyorsun diye başladı anlatmaya. Bizim neslinin doğum günüydü. Birkaç hafta önce tam 6 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Erol'dan ayrılmıştı. Adam artık sıkıldığını söyleyip çekip gitmişti. Oysa Nesin onunla evlenmeyi tasarlıyordu. Üstelik ayrılalı henüz 30 gün bile olmamışken herif arayıp doğum gününü bile kutlamamıştı.
Anlayacağın Nesin fena halde bunalımdaydı. Onu teselli etmekte en yakın arkadaşı olarak bana düşmüştü.
O gece erkenden Beyoğlu'nda buluştuk. Önce bir İtalyan restoranında yemek yedik. Sanki Türklerden çok farklılarmış gibi, bizim neslin bayılır İtalyanlara.
İngiltere'de iki sevgilisi de İtalyandı. Üstelik çocuklar canciğer kuzu sarması arkadaştı. Bizimki önce biriyle sonra ötekiyle pişirdi işi. O çocuklardan dolayı merak saldı İtalyan yemeklerine. Neyse, İtalyan restoranında yemekler harikaydı ama bizim neslinin gönlüne çare olacak kimse yoktu. Oradan Babilon'a gittik. Dinozorlar gecesi varmış. Gerçi bizim dinozor olmamız için daha çok zamanımız vardı ama ikimiz de 70'li 80'li yılların müziğini seviyorduk. Gittiğimize de pişman olmadık. Nesrin uzatmalı sevgilisini birkaç saatinde de olsa unutmayı başardı. Gecenin sonuna doğru bir gazeteciyle dans etmeye bile başladı. Gazetecinin arkadaşı da bana asıldı. Kimseyle flört edecek halim yoktu. Üstelik adam da hiç tipim değildi.